Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Hoş
Hoş
geldiniz.
bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Ramazan eğlenceleri demek doğru mu bilmiyorum ama onu nasıl adlandırmak lazım. Ama şu bir gerçek ki Ramazan'da gündüz ibadetle geçerken gecenin bir kısmı da öyle. Ama böyle biraz daha erken saatler, iftar sonrası, teravih sonrasında biraz sarkan zamanlarda da ciddi bir sosyalleşmenin olduğu, insanların bir araya geldiği ve bir araya geldiğinde de herkesin her zaman yaptığından farklı şeyler yapmak istediklerini görüyoruz.
Evet, eski cemiyet her şeyi yerinde yapan, ölçülü hareket eden, İfrat ve tefritten kaçınan bir cemiyetti. Ramazan ayı mübarek bir gün, ay belli, oruç tutuluyor, gece teravih var, mukabelesi var, türbe ziyaretleri var. Bunlarla dolu dolu geçen bir dini atmosfer var. Ama aynı zamanda eğlenmek de hayatın bir parçasıdır, meşru dairede. Hayattan zevk almak da vardır. Eskiler Ramazan ayında ibadetlerini arttırdıkları gibi sosyal faaliyetlerini de arttırıyorlar. Şimdi oruç tutmak kolay değil, bilhassa tiryakiler için. Yani tütün, kahve tiryakiler için bu zor. Hatta bir menkıbe anlatırlar, çok menkıbesi vardır. Ramazan ayına ait çok sayıda menkıbe ve fıkra vardır. Bunlardan bir tanesi Sultan II. Mahmud'a ait. Sultan II. Mahmud'un musahibi, yani arkadaşı Said Efendi ile mütenekkiren, yani kıyafet değiştirerek halk arasında gezdiği, dolaştığı vakidir. Bunlardan bir tanesine kılık değiştirmeden ama resmi alayla değil, hususi olarak bahçe kapıda, Sirkeci'de babası Sultan I. Abdülhamid'in kabrini ziyaret ediyor. Türbedar onları karşılıyor. Türbedar çubuk tiryakisiymiş, tütün tiryakisi. Ramazan ayı, iftara da bir saat var. Padişah...
Tabii yaklaştıkça iftar saati tiryakinin de biraz
sıkıntısı
gerginliği
artıyor. Şimdi padişah bakıyor, işte şurası şöyle kabrin, burası tabii takılmak istiyorlar. Biraz nekre bir adam.
Biliyorlar da galiba,
biliyorlar adamın
değil mi
ne olduğunu. İşte şurası şöyle, türbenin sandukası böyle, sarık böyle. İşte bu sarığı çözelim, tekrar bağlayalım diyor. Şimdi sandukanın başındaki kavuğu adamcağız söküyor. Tekrar bağlıyor onu, tekrar sarıyor. Olmadı diyor Sultan Mahmud. Tekrar saralım. Adam tekrar sarıyor. Tekrar deyince artık tepesi atıyor. Padişahım diyor, bu adam yarın cuma selamlığına çıkacak değil, böyle oluversin diyor yani.
Bugün
yani
de böyle
bugün
olsun.
Bugün de böyle olsun, bu kadar itina etmeyin. Zaten onların maksadı bu. Ona hediye verip ayrılıyorlar. Yani tiryakilerin işi zor. Şimdi işler de biraz rölantide. Esnaf zaten gerek...
Daha geç mi açıyor?
Gerek dünyaya düşkün olmadığı için, gerekse başka işlere zaman kalsın diye. Çünkü eskiler, biraz evvel, daha evvel de söyledim, hayatı dolu dolu yaşarlardı. Şimdi ben bakıyorum bazı iş adamlarına, tüccarlara veya memurlara veya akademisyenlere, bütün zamanı iş dolduruyor. Ve herkes de bunu aferin diyor, ne çalışkan adam. Halbuki her şeyi zamanında yapmak lazım. Yani günün 8 saatinde çalışıyorsan 8 saatinde de istirahat etmen ve sosyal faaliyetlerini ayırman, 8 saatinde dinlenmen lazım. Bunu yapmıyorsa bir adam, 16 saat çalışırsa, makbul bir şey değil. Yani işim Ahmet Vefik Paşa Bursa Mudanya arasına ağaç dikilmesini emretmiş. Demiş şuradan şuraya kadar ağaç dikeceksiniz. Ağaçlar artmış. Mutasarrıf bir miktar daha fazla dikmiş. Vefik Paşa teftişe geldiğinde bunlar demiş fazla. Evet efendim demişler, fideler arttı, dikiverdik. Hepsini sökün demiş. Yanındakiler demiş ki efendim ne zararı var? Yani birkaç metre daha ağaçlar gitsin. Emri harfiyen riayet etmeyi bilmeli insanlar demiş. Ben buradan buraya kadar dediysem oradan oraya kadar. Onun vardı bir hikmeti. Kafadan böyle yorum yapıp da oluversin demeyecek. Bunun gibi şimdi eskiler öyle dükkanı kapatıyor, adam işine gidiyor. Dükkanı geç açmak. Ramazan-ı Şerif'te biraz tolerans var. Dükkanlar geç açılıyor. İşler, mesai biraz daha rölantide. Mektepler zaten tatil. Medreseler zaten tatil. Şimdi işten de zaten erken çıkılıyor. Yani akşam 5-6'ya kadar mesai yok. Yani daha erken çıkılıyor mesaiden. Hatta
hem geç gidiyor hem erken çıkıyor.
Ramazan ayına mahsus ama. Hatta evi uzakta olanlara 2 saat önce. Mesela adada olanlara 2 saat önce. Karşıda olanlara 1 saat önce çıkma hakkı veriyorlar.
Üsküdar'da
tabii yetişebilsin diye. Vapurlar, kayıklar o zaman ona göre. Tabii bu Osmanlıların ne kadar toleranslı olduğunu, dine ne kadar kıymet verdiğini, yani Ramazan ayında emri altında bulunanların işini hafifletenleri Allah rahmet eyler, bu söze uymak için bunu yapıyorlar. Şimdi ikindiden sonra sadece tiryakilerin değil herkesin yüzü soluklaşıyor. Bu orucun alametidir. Biraz da sinirler gerginleşiyor. Hele bir de dediğim gibi tütün ve kahve tiryakisi ise boğazına düşkünse vakit geçirecek yerler var ikindiden sonra. İkindiden sonra vakit geçirecek yerler Ramazan sergileridir. Büyük camilerin avlularına Ramazan sergileri açılır. Şimdiki satıcılar nasıl İthal Mallar Pazarı gibi seriyorlarsa buralarda da envai çeşit satıcı tezgah açarlar. Tesbihçisinden kitapçısına, entaricisinden fes kalıpçısına kadar herkes burada tezgah açar. İkindiden sonra hemen herkes, bu Taşla'da da var, İstanbul'da da var, Ramazan sergisine gider. Dükkanda tezgahları gezer, dükkancıyla konuşur, alışveriş yapar. Orada yapmaz. Birilerine rastlar, yapmaz. Hı. Ama ikindiden sonraki vaktini, ikindi namazından iftara kadar olan vaktini burada geçirir.
Yani aslında biraz vakit geçirmek
vakit
için.
Vakit geçirmek için. Hı. Vakit geçirmenin kafayı yani dağıtmak.
Evde kadının yapacağı şey... iş var tabii iftara yakın tabii. Saatlerde var. Ama beyler için.
Evet, ondan sonra ince fırında kuyruğa girer, Ramazan pidesini pidesi alır, sadece. Evine gelir. Yani hatta Cemal Efendi'nin böyle bir fıkrası var. Pideyi aldım eve geldim diyor. Tam iftar saati. Hanım bir çıngar koparttı iftardan evvel. Ne oldu hanım? Bizim kedi senin getirdiğin pideleri mıncıklamış, yemiş. İlahi hanım bu üzüldüğün şeye bak diyor. Yani bugün de pidesiz iftar ederiz veya gider ben bulursam tekrar pide alırım. Ben ona üzülmüyorum diyor kadın. Kedinin top atılmadan iftar ettiğine bozuluyorum. Cemal Efendi diyor ki, ey hanım sen bilmez misin? Kedi hayvandır, hayvanlar oruç tutmaz, hayvanlar namaz kılmaz. Yani burada göndermeler yapıyor tabii ki. Yani insan olmanın haysiyeti Rabbin emirlerine uymaktır. Pidesini alır evine gider, top atılmasını bekler. Eskiden top atma adeti vardı, daha önce de bahsettik. Kuru sıkı atarlar, hemen İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın deniz tarafında vardı, Rumeli Hisarı'nda vardı. Anadolu şehirlerinin kalelerinde mutlaka
bir ses.
Evet. Yani top atıldı. Hatta tabir olmuştur. Yani top atıldı mı demek, iftar oldu mu demektir. Top atıldı mı herkes iftarını açar, hemen gider namazını kılar.
Bayağı küçük yerlerde var,
evet,
değil mi?
Böyle de top atma var. Ondan sonra sofraya otururlar ve Allah ne verdiyse yerler. İftar edildi. İftardan sonra kahveler içildi. Hafif bir istirahattan sonra teravih namazı var. Teravih namazı kılan var, kılmayan var. Herkes teravih namazı kılmaz ama ekseriyet kılar teravih namazını. Çünkü Ramazan'ın bir süsüdür, ziynetidir o.
İnsanlar yaz kış olmasına göre de fark
ediyor tabii, fark ediyor. Tabii kışın orucu daha kolaydır. Yani kolay ele geçen ganimet buyurmuş Hazreti Peygamber kış orucuna. Çünkü günler çok kısa. Bu programlar da tabii yaz ve kış olmak üzere değişiyor. Teravih namazı kılınıyor. Teravih namazından sonra teravihe gidenler için bambaşka bir dünya başlayacak. Şimdi kahvehane yok mu? Var. Osmanlıların en mühim sosyal kulübü kahvehanedir. Erkekler okumuşundan cahiline, avamından havasına, gencinden yaşlısına herkes bir kahvehanenin az veya çok müdavimidir. Bu kahvehaneleri bugünkü kahvelerle hiç mukayese etmemek lazım. Yani bugün izbe, rutubetli,
şimdi mesela
loş,
kahvehaneye gidene kız vermiyorlar.
Kız vermezler. Yakın zamanda vermezler. Evet. Benim çocukluğuma da vermezler. Evet. Kahveye çıkıyor derlerdi kız. Hatta kahveye bile çıkmaz derlerdi birini överken.
Evet.
Kahveye bile kahvesi çıkmaz. Yok. Yani o kadar öyle birisi. Şimdikiyle mukayese etmemeli. Böyle kağıt oynanan, boş vakit geçirilen kahvehaneler. Bu eski İngiliz filmlerinde centilmenler kulübü vardır ya. Güzel giyinen centilmenler bir kulüpte toplanır, yemek yerler, bilardo oynarlar, sohbet ederler, gazete okurlar, entelektüel toplantılar yapılır, konferanslar verilir. Aynı öyleydi Osmanlılar'da. Bu kahvehaneler Ramazan ayında bambaşka bir canlılıkla hizmet verirdi. Çünkü programlar tertiplenirdi. Bu kahvehaneler daha çok müşteri çekmek için, şimdi nasıl bir takım otellerde böyle atraksiyonlar tertipleniyorsa, kahvehanelerde hayal oyunu getirtirdi mesela. Karagöz Hacivat, Meddah getirirdi. Semai şairi getirirdi. Şair geliyor, şiirler okuyor. İki şair geliyor, birbiriyle atışıyorlar. Bunu seyrediyorsa bunlara semai kahvesi derler. Bu Anadolu'da daha çok var, İstanbul'da da var. Bunun da müşterisi ayrı. Hayalciler var o zaman, çok meşhur hayalciler var. Bunlar hayal oyunu oynatıyorlar. Karagöz ve Hacivat. Karagöz ve Hacivat şimdi çocuk oyunu veya çocuk kanallarının programı veya sünnet çocuklarının yakın zamanda eğlencesi idi. Eskiden öyle değildi. Eskiden büyüklerin eğlencesiydi. Şimdi bazı çizgi filmler var. Büyüklere hitap ediyor. Hı-hı. Çizgi film ama mevzu itibariyle animasyon.
Şimdi bu şöyle, bu da değişmiş aslında. Şimdi mesela biz şöyle düşünüyoruz. Ya koskoca insanlar kerli ferli. Hacivat Karagöz'le mi eğleniyorlardı?
Evet. Ama işte Karagöz Hacivat'ın
o zaman hitap ettiği kitle ya da seçtiği konular anlatım evet, biçimi muhteva. Çocuklara göre değildi.
Değildi. Katiyen değildi. Zaten çok eski bir oyundur Karagöz oyunu. Hayal oyunu derler bunu. Çok eski. Orta Asya'da Türklerde var mesela, biliniyor mu? Türklere mahsus bir oyun. Daha sonra Selçuklular zamanında inkişaf etmiş. Orta Asya'da var evet. Hatta Çin'de, Endonezya'da var. O işte Orta Asya'dan oraya geçmedir. Bizden tabii Rumeli'ye geçmiş. Yunanlar'da var. Boşnaklar'da var buna benzer. Ama bunun muhterisi, bulucusu Türklerdir. Ve Türkler inkişaf ettirmişler. Hatta bir de efsane çıkartırlar. Orhan Gazi zamanında Bursa'da Orhan Camii yapılırken işte oradaki çıraklardan, ustalardan birisi her akşam işçileri böyle eğlendiriyorlarmış. İnşaat biraz gecikmiş. Ondan sonra bu ikisi bundan dolayı cezalandırılmış. Aler rivayet idam edilmiş. Olur mu bu kadar ağır ceza zannetmem ama el uhdete aler ravi rivayet edenin günahı boynuna. Fakat ondan sonra bir fütur, bir ümitsizlik, bir çözülme, melal olmuş işçiler arasında. Sebebini ona bağlamışlar. Şeyh Küşteri adında irfan sahibi birisi ceylan derisinden iki kukla yapmış. Kukla gibi bir şey. İşte bir günkü Karagöz Hacivat
figürleri.
Birini Hacivat yapmış, birini Karagöz yapmış. Onları devam ettirmiş perde oyununda. Tekrar işçiler canlanmış ve devam etmiş. Evliya Çelebi bundan bahsediyor ama daha da eskidir. Bu hadise Selçuklular zamanında olmuştur diyor. Karagöz diyor bir İstanbul çingenesiydi diyor. Müslüman olmuş, ihtida etmiş diyor. Hacivat ise bir entelektüel bir adamdı diyor Selçuklu Sarayı'nda. Daha makul böyle olması. Şimdi Karagöz Hacivat şimdi çok eğlenceli şeyler. O zaman tasavvufi hatta politik şeyler oynuyorlardı, oyunlar oynuyorlardı. Yani konsepte göre nerede oynatıyorsa hayali, onun repertuarı var. Bakıyor ki şu böyle
kitleye bakıyor.
Entelektüel bir kitle onlara tasavvufi bir oyun oynuyor. Bakıyor ki böyle biraz politik ekabir var. Orada bir politik hici olan bir hadise oynuyor. Bakıyor
sadece
ki avam var.
Değil mi?
Erkeklere ayrıca kadınlara temsil yaparlar.
Yani yine kadınlar için de ayrıca onların toplamda
kahvehanelerde olmaz.
Tabii fakat, kahvede kadın fakat, olmaz ama fakat dışarıda
konaklara hayaliler çağrılır. Ücretini verirsiniz. Hayaliler çağrılır. Bir salona erkekler arkasına kadınlar kafes arkasında. Onlar da oradan şeyi hayaliyi seyrederler. Konaklarda kadınlar da sever. Bu mesela şey diyor ki Avrupalı seyyahlar Karagöz Hacivat bizdeki muhalefetin yerini tutar diyor. Yani bizim Avrupa'da muhalefet neyse, siyasi muhalefet, Osmanlı ülkesinde Karagöz Hacivat
aslında muhaliftir o zaman.
Muhalif tabii biraz muhaliftir. Biraz da hicivci, alaycıdır. Mesela bir tarihte kanun çıkmıştı. Fenersiz sokağa çıkma yasağı. Karagöz içinde mum olmayan bir fenerle dışarı çıkıyor. Zaptiyeler yakalıyorlar. Kanunda diyor fenersiz çıkma diyor. Bak ben fenersiz çıkmadım diyor.
Ama mum yok içinde.
Mum yok içinde ama kanunda mum var demiyor. Bunun üzerine kanunu değiştiriyorlar. Mumlu fenerle dışarı çıkma mecburiyeti getiriyorlar. Bu sefer Karagöz yanmayan bir mumla ve fenerle çıkıyor. Ya ne yakalıyor zaptiyeler? Ben diyor nizamnamede ne diyor? Mumlu fenerle çıkılacak. Bakın ben mumlu fenerle çıktım. Yanacak diye bir kaide yok. Böyle.
Bu şimdi Amerikalıların kişi satır aralarından malzeme çıkartıp dava etmesine benziyor.
Bunun gibi oyunları var. Padişahlar da çok seviyor. Saraya belli zamanlarda geliyor. Hayali Aziz Efendi var mesela. Sultan 3. Selim zamanının çok meşhur hayalisi. Öyle kahvehaneler falan ona çok yüksek paralar verirdi de kolay kolay gitmezdi. Zenginler konak. Para için yapmazdı ama bu işi. Zevk için yapardı. Zaten Karagöz oyuncularının çoğunun başka işleri vardı. Bunu fahri olarak yaparlardı ama bahşiş alırlardı. gittikleri yerlerden, konaklardan.
Ama herhalde Ramazan'da yüklü, güzel bir bahşişle tamamlardı.
Yüklü bir bahşiş alırlardı. Bu Hayali Aziz Efendi'nin hatta son oynadığı oyunda Karagöz'ün Selim diye bir çırağı var. Selim diye bağırıyor. Sultan Üçüncü Selim de nüktedanmış, o da en önde oturuyor. Lebbeyk Aziz Efendi diyor. Lebbeyk Hacivat'ım diyor. Bunun üzerine Aziz Efendi diyor ki, ey Hacivat, eyledin sen bir sürçülisan, senin bu kusurunu asla hiçbir şey affedemez. Hacı mebrur müstesna, ancak hacca gidersen belki Allah seni affeder. Padişah diyor ki, Aziz Efendi etme, maksadım latifeydi. Yok efendim diyor, benden böyle bir hata sadır olmamalıydı. Hı. Madem ki padişahın huzurunda ben yapıyorum, orada çırağın adı Selim olmamalıydı diyor ve mesleği bırakıyor.
Oo.
Evet, Aziz Efendi, Hayali Aziz, en meşhur Osmanlıların en meşhur hayali derler ona, Karagöz oyuncularına. Hı. Çünkü hayal perdesi ya.
Evet.
Bu Karagöz oyunu kahvanelerde Ramazan ayında icra-i sanat eder. Ve belli bir zaman gelince başlar, belli bir müddet devam eder. 2-3 oyun oynarlar şeye göre, konsepte göre. Hayaliye bahşiş verir, kahvaneye müdavim olanlar. Kahvanede ona zaten ücretini öder. Kahvanelerin ikinci faaliyeti meddahlardır. Namı diğer kıssahanlar. Bu da çok eski. Abbasilere kadar uzanan bir ananedir. Meddah nedir? Günümüzde meddahtan anlayan yok. Medih, Arapça'da övmek demek. Meddah, çok öven, metheden manasına gelen bir kelime. Aslında kıssahan daha doğrudur. Yani kıssa anlatan, hikaye anlatan demektir. Ama meddah da buna uyuyor. Çünkü ilk zamanlarda meddahlar yüksek kişilerin, halifenin, vezirlerin yanında onları biraz mübalağalı metheden ama arkasından mizahi şeylere geçen kişilerdi. Yani medihle başlar, ortalığı bir yatıştırır. Yani bundan sonra söyleyeceklerime kızmayın. Ben sizin meddahınızım manasına kişilerdi. Bu büyük kişiler bu meddahları yanlarından ayırmazdı. Onları dinleyerek, onların anlattıkları hikayeleri, tasvirleri, sözleri dinleyerek eğlenirlerdi, neşelenirlerdi. Ramazan ayında Osmanlı kültüründeki meddah bundan tekamül etmiş, bundan evrilmiş bambaşka bir meslek idi.
Kısa bir ara verelim, hemen sonrasında tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Ramazan akşamları tabii bir yandan akşam iftarla başlıyor.
Evet.
İftar, iftar sonrası eğlenceler, teravih, teravih sonrasında kahvehanelerde buluşmalar. Ama aslında belki de işin başlangıç noktası topun patlaması ya da ezanın okumasıyla beraber ortamı aydınlatan, renklendiren mahyalar.
Evet, mahyalar bunu... Ramazan ayına mahsus değil aslında. Kandillerde, minarelerde, kandil gecelerinde kandiller yakılırdı. Bundan dolayı Osmanlılar mübarek gecelere kandil derler. Kandil aynı zamanda da gönlü aydınlatan, ısıtan, ışıtan bir gecedir. Hazreti Peygamber zamanına kadar ulaşıyor bunun mazisi, bu mahyanın mazisi. Mescid-i Nebevi'de çıra ve mum yakılırdı eskiden. Temimi Dari Şam'dan kandil, ip ve yağ getirdi. Mescid-i Nebevi'ye ipler gerdirdi sütunlar arasına. Oraya kandiller astırdı, içine yağ koydurdu ve yaktırdı. Hazreti Peygamber akşam mescide teşrif ettiği zaman bunu görünce çok memnun oldu. Bunu kim yaptı dedi. Temim Dari dediler. Ya Rabbi dedi, sen bizim mescidimizi aydınlattığın gibi Allah da senin kabrini aydınlatsın. bir kızım olsaydı tereddütsüz sana verirdim dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber amcazadesine Nevfel dedi ki, benim bir kızım var dedi. Ümmü Mugire. Onu yapalım dedi Temim Dari'ye. Temim Dari de yakışıklı, hoş birisiydi, tüccar. Onu evlendirdiler. Yani Temim Dari mescidi aydınlattı.
Kendisi de kızı kaptı. Kendi hanesini evet. de aydınlatmış.
455 kandil yanardı Hazreti Peygamber'in mescidinde Medine-i Münevvere'de. Ramazan gecelerinde kandil diğer zamanda daha az yanardı. Kandil gecelerinde yani mübarek gecelerde ve Ramazan ayının her gecesinde Hazreti Peygamber bu kandillerin sayısını arttırırdı.
Bu zaten biraz da belli olması için
tabii, tabii.
değil
yani
mi?
Yani biz bugün de mübarek bir günümüz var ve bugün için seviniyoruz, mutluyuz. Onun için her yeri aydınlattık ve tabii camiye daha çok kişi geliyor o gecelerde. Daha çok ışığa ihtiyaç oluyor. Yani ışık biraz o günü övme alametidir. Hatta büyüklerden birisi Ebu Süleyman Darani için anlatılır. Bir davet vermiş. Davette davet verdiği salonun her yerini aydınlatmış ışıl ışıl. Birisi demiş ki çok israf olmamış mı demiş bu mumlar. Sen demiş içeriye gir Allah rızası için yanmamış mumları söndür demiş. Yani ben bunları Allah rızası için yaktım. Gelen misafirler aydınlansın, rahatça otursun. Seviniyorum onlar geldiği için. Benim evime gelmişler, yemeklerimi yiyorlar. Yani sen git söndür demiş Allah rızası için olmayanları. Bir anlıyorsan, biliyorsan bunları.
Hangisi?
Nereden biliyorsun benim niye bunları mi? Allah rızası için yakmadığımı? Bu adet devam etmiş. Osmanlılar'da da bu adet şahikasına çıkmıştır. Süheyl Ünver der ki, bir ecnebi seyyahın kitabında okudum diyor. Sevilmeye ve övülmeye layık olan Türklerin hiçbir meziyeti olmasa, bu camileri yıldızları diyor gökten indirip de camileri onlarla süslemeleri yok mu diyor. Yani mahyayı kastediyor. Bu Türklerin diyor şeyine yeter diyor, metine yeter
övülmesine.
Diyor. Övülmesine. Bu Süheyl Ünver'den ben dinlemiştim, o biliyorsunuz sanat tarihçisiydi. Hakikaten mahya Türklere mahsus bir estetik, bir zarafet, bir letafettir. Bazı din kitaplarında mahya bidattır diye geçiyor ama bu bidat adette bidattır. Yani daha önce yoktu. Minareler yoktu çünkü minare yoktu. Mescid-i aydınlatma yoktu. Osmanlılar'da vardı. Bir de şu var. Caminin vakfı yoksa mahya yakmak israftır. Camiyi ısıtamıyorsun, içini aydınlatamıyorsun, temizletemiyorsun, imamının müezzinin maaşını vermiyorsun, mahya yakıyorsun. Bu caiz değildir. Onun için mahya için ayrı vakıflar kurmuşlar. Mesela Sultanahmet Camii'nin mahya için ayrı vakfı var. Sultanahmet ayrı vakıf
zaten
kurmuş.
Büyük camiler için.
Zaten büyük camiler için. Küçük camiler için değil. Osmanlılar'da Selahattin camileri için. Yani padişahların ve ailesinin yaptığı camiler aydınlatılıyor.
Bir de bir parantez açalım. Buyurun. Şimdi de mahyalar var.
Şimdi var.
Ama şimdiki mahyalar o zamankiyle karşılaştırılmamalı bence.
Hiç
çünkü
değil.
O zaman koskoca hacimli bir cami ve büyük bir oranda karanlık içinde.
Evet.
Gece karanlık, etrafta
her
çok
yer.
Fazla aydınlık yok.
Sokak lambaları ölgün.
Ve iki minare arasında titreyen.
Titreyen, hareket yani eden
şimdiki
hatta.
Şimdiki gibi değil, hareket eden, rüzgarla hareket eden, alevin hareketiyle.
Bir de mekaniki var, kendi hareket eden bahsederiz şimdi. Yani o muazzam bir şeydi. Mübarek gecede yani bir Selahattin Camii demek iki minareli cami demektir. Çünkü iki minareli camiyi Osmanlılar'da padişah valisinden başka kimse yapamaz, edeben. Böyle bir kanun yok ama yapamazdı. Mahya için de iki minare lazımdır. İki minare olmazsa hatta Sultan Eyüp Camii'nin minareleri kısaydı. Mahya'ya müsait değildi. Sultan 3. Ahmet onları yükseltti ki arasını mahya gerilebilsin diye. 7. tepede mesela iki minareli cami yok. Davutpaşa Camii var, Cerrahpaşa Camii. Onlara kaftan giydirildi. Birazdan anlatacağız. Minareyi tepeden tırnağa kaftan giydiriyorlar. Işıl ışıl oluyor minare. Çünkü tek minare var. Tek minare var. Şimdi bu mahya iki minare arasına gerilir. Sultan II. Selim zamanında başlamış. Sultan 1. Ahmet, 3. Murat ve Sultan 1. Ahmet zamanında neredeyse kanunlaşmış. Nevşehirli İbrahim Paşa Lale Devri'nde bütün demiş Selahattin camileri Ramazan ayında ve kandillerde mahya konacak demiş. Mahya sadece mübarek günlerde konulmaz. Bazı merasim mesela Sultan Abdülaziz Avrupa'dan dönüşte Abdülhatif Efendi mahya yazmıştı.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Geminin iki direği arasına. Padişahım çok yaşa. Dedi ki ya, padişah yarın gelseydi 40 gece de yazsam padişahım çok yaşa yazarım demiş. Mısır İdibi geldiğinde gene aynı şekilde onun kaldığı yerin karşısına gene bir geminin iki direği arasına Abdülhatif Efendi mahya gelmişti, hoş geldiniz diye. Ama umumiyetle dini gecelerde ve Ramazan ayında mahya gelir. Mahya bir ustalıktır. Abdülhatif Efendi diye bir usta vardı, bu çok mahirdi. Bir de Sultan Abdülaziz'in oğlu vardı, Seyfettin Efendi. O mahya mütehassısıydı. Gönüllü olarak çağırırlardı şehzadeyi. O çok enteresan bir adamdı. Amatör gemi kaptanıydı. Bir gemiye bindi mi, vapura bindi mi kaptanların yanına giden mutlaka gemiyi o sürerdi belli bir mesafede. Hatta bağlar başındaki evine çok büyük bir havuz yaptırmıştı. Bir de çatana koymuştu. Zaman zaman orada gemi sürerdi. Zaten Sultan Aziz ve ailesi Bahriye meraklısıdır. Sultan Aziz Osmanlı donanmasını dünyanın üçüncü büyük donanması yapmıştı. Yani o kadar denizciliğe meraklı bir aile. Bu muazzam bir ustalıktır. Şimdiki gibi değil. Minareye çıkacaksınız. İki minare arasına ip geleceksiniz. Bu iplerin arasına düşe ipler bağlayacaksınız. Bunlara kandiller bağlayacaksınız. Bunları uzaktan kumandayla makaralarla çekip kandillere yağ dolduruyoruz. O zaman kandillere yağ konuyor. Şimdi
tabii,
gibi değil.
Her gece bu ya, değil mi?
Ve bunun bitmemesi lazım sabaha kadar. Ayarlayacaksınız.
Bir de yanacak sönecek yani.
Yanacak sönecek. Abdülhatif Efendi bunu ayarlardı. Kandilleri ona göre ayarlardı. Hava cereyanından müteessir olmazdı. Ve sabaha kadar yanardı. Zart diye ortada gece bitmezdi. Onun için Abdülhatif Efendi bu işin piriydi. Bu çok zahmetli bir şey. Bu ama ehli için zor değil. Mahya'nın ilk 15 gün, Ramazan'ın ilk 15 gününde ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler yazılır İslam harfleriyle. 15'inden sonra kayıklar, işte kız kulesi,
figürler
konur. Hatta bazı minarede hareketli mahya vardır. Mesela alttaki şey sabit kalır. Mesela kayık böyle gider gelir hareket eder. Baktığınız zaman mahya hareket ediyor. Rüzgarla değil. Mekaniki olarak hareket eder ipler.
Ama sürekli o zaman.
Sürekli. Birisi, bunu, o tabii yapıyor
yani
bunu.
Yani devam ettiği süre boyunca.
Evet, onu birisi hareket ettiriyor. Hareket ettiriyor. Bu muazzam bir iş.
Şimdiki gibi tabii, oraya bir makine bağlayalım
mümkün
değil.
Mümkün değil. Bazen kandil uçururlardı. Mahya bir yere gelir, hareket eder böyle yukarı doğru veya aşağı doğru ip bağlarlar minarenin altına doğru. Buna kandil uçurmak derler. Bu belli bir zaman yapılır. Şimdiki fişek atılması gibi. Bütün mahalleli çocuklar toplar bunu seyrederler. Hatta çocuklar bunun oyununu yaparlardı. Daha mütevazi şekilde kandil uçurtmak diye. Bu muazzam bir işti mahyacılık. Muazzam bir işti. Bir de kaftan giydirme var dediğim gibi. Eğer minare yoksa, iki minare. Minareye tepeden tırnağa, o da harika bir görüntüdür.
Onu nasıl aydınlatıyorlar?
O da aynı kandiller.
Üzerinde
İpler yukarıdan aşağıya sarılıyor şeye. Minareyi ama böyle zarif bir şekilde ve teknik bir şekilde sarılıyor. Kandiller yandığı zaman minare ışıl ışıl. Sadece İstanbul'da değil. Edirne camilerinde, Bursa camilerinde, Konya'da, Serez'de hepsinde mahya mümkün değilse kaftan giydirme adeti var. Hatta Arap memleketlerindeki camiler bilhassa Mısır'a da mahya yapalım demişler. Fakat Arap camilerinin minareleri birbirinden çok uzaktır. Osmanlı minareleri gövdeye bitişiktir ve birbirine yakındır. Mahya kurmaya müsaittir. Ama Arap camilerinde minareler biraz dışarıdadır. Saat kulesi gibi ve uzaktır. Onun için Mısır'da mahya kuramadılar. Kaftan giydirmekle iktifa ettiler. Mahya kuramadılar. Mahya Farsça bir kelime. Mah ay demektir. Mahiye aylık. Yani Ramazan ayına mahsus.
Oradan geliyor.
Evet. Arapçada da bir harf değişikliğiyle mahya diriltme, yeniden hayat verme manasına gelir ki tabii ki minareye ışık yaktığınız zaman hayat vermiş olursunuz, canlandırmış olursunuz. Her ikisi de şeye yakışıyor.
Anlamına.
Evet, yakışıyor. Ve mahya hem Ramazan ayının hem Osmanlı Ramazanlarının sembolü olmuştur. Tabii ondan sonra elektrik hayatımıza girince mahya yakmak kolaylaştı. Ama tabii mahyalar eski ehemmiyetini kaybetti. Çünkü artık sokaklar aydınlanıyor. Dini hayata eskisi kadar ehemmiyet veren yok. Bu sefer tek parti zamanında yaşasın İnönü, işte vergini ver vatandaş, hoş geldin işte İngiltere kralı gibi kamu spotuna döndü. Böyle mahyalar vardır Latin harfleriyle. Ve o eski mahyaların yerini tutmuyor. Çünkü eski mahyalarda hem İslam harfleri yuvarlak olduğu için çok zarif bir desendir o. Hem de dediğim gibi motifler muazzam bir letafet veriyordu. Meddahlardan bahsederken şunu söylemeliydi. Bu meddahlar bugünkü talk şovcuların atalarıdır. Yeni değil bunlar yani. Tek kişilik bir tiyatro. Çıt pıt oluyor herkes. Susuyor. Meddaha dinleyecek. Meddah basit bir insan değildir. Yani kültürlü bir insandır.
Zaten şöyle söyleyelim, şimdi de tiyatronun, evet, bildiğimiz tiyatronun aslında kökenleri oradan,
evet,
gelir ve
doğru.
Kavuğun sahibi kimse, evet, aslında değil mi, o, evet, kendinden sonrakine devrederek.
Meddahlı usta çırak münasebetiyle yetişiyor. Çok kültürlü insanlar. Psikolog edasıyla insan karakterinin, sosyolog edasıyla cemiyetin halini analiz ediyor. Bulunduğu yere bakıyor. Nasıl bir yerdeyim ben? Aynı kara gözcü gibi. Ona göre elinde sopası var, sırtında mendili var. Mendil bazen başına bağlıyor, kadın oluyor, yüzüne kapatıyor, onu başına sarıyor, Arap oluyor. Yani çeşitli rollere girmesine yardımcı oluyor. Değneği de bazen süpürge oluyor, bazen tüfek oluyor elindeki değneği. Onu yere vuruyor. Hak dostum, hak diye başlıyor hikayesini söylemeye. Bir mısra söylüyor, ondan sonra hikaye anlatıyor.
Bu hikaye interaktif ama bu oyunlar değil mi?
Tabii tabii.
Yani
tabii.
Bir yandan da etraftan gelen seslere, tabii, tabii, tepkilere göre
tabii,
de...
Tabii, ona göre...
cevap veriyor.
Cevap veriyor, hadiseyi o mecraya anlatıyor. Orada birisi varsa ona göre hikayeyi değiştiriyor, ona adapte ediyor. Bunlar tabii spontane olan şeyler. Kolay bir şey değil. Hikayesini anlatıyor. Bu bir masaldır. Bu bir hatıradır. Bu bir hikayedir, fark etmez. Arada taklitler yapar. Yani çeşitli figür şeyler var orada. Yani bir zenci taklidi yapar, bir Arnavut taklidi yapar. Onu yaparken mesela keçe külah geçirir. Başını Arap taklidi yaparken kefiye geçirir. Kadın taklidi yaparken maştak geçirir.
Burada hiciv var mı? Hiciv var. Var mı?
Hiciv var tabii. Macfarlane diyor ki İngiliz seyyah Sultan Mahmut zamanında gelmiş. Meddahı seyretmiş. Demiş ki bizdeki gazetelerin yerini tutuyor. Nasıl Ubicini... Karagöz bizdeki muhalefetin yerini tutuyor dedi. Bu da bizdeki gazetelerin yerini tutuyor. Gazeteler nasıl haber veriyor ve tenkit ediyor cemiyeti, insanları, politikacıları. Meddah da aynısını yapar. Kimse meddaha gücenmez. Hakkında tevkif çıkarılmaz. Tahkikat açılmaz.
Hiç olmamış mı?
Olmamış. Tabii meddahlar da nerede ne söyleyeceğini bilen insanlar. Yani çok zarif insanlar. Müptezel insanlar değil. Çünkü meddahlık padişah yanında yetiştiler önce. Sultan 3. Murad'ın eğlence diye bir meddahı vardı. Sultan 4. Murad'ın meşhur İncili çavuşu vardı. Evliya Çelebi'nin bir ara Sultan 4. Murad'ın yanında meddahlık yaptığı biliniyor. Aşki diye Sultan Abdülhamit devrinin meşhur meddahı vardı. En son bir Süruri vardı. Süruri çok alem bir adamdı. Harem ağası tambur çalmayı öğreniyor. Onu mesela karikatürize ederek anlatıyor. Mevzu harem ağasının tambur çalmayı öğrenmesi. Ama hiç alakası yok orada. Ne harem ağası ne tambur. Bambaşka hadiseler oluyor. Yan karakterlerle olup bitenlerle. Şu harem ağasının tambur hikayesini anlat dediğiniz zaman aslında o hikaye bambaşka bir hikayedir. Süruri'yi sonra askere aldılar Cihan Harbi'nde. Talime çıkıyorlar. Bütün tambur gülmeye başlıyor. Bunun üzerine baktığı olacak gibi değil. Onun şeye karargaha yazıcı yaptılar. Kuma yazması da vardı. Süruri'nin. Şimdi bu... meddahların bu yaptığı hikaye, anlattıkları hikaye herkese hoşça vakit geçiriyor. Güzel. Belli yerlere göndermeler yapıyor. Yani siz ama bunu açıkça yapmıyor. Arif olan anlıyor bunu. Arif, zaten usul problemleri açıkça söylemekte değil. Onu kinayeli söylemekte. Yani anlayan anlıyor. Ha bak burada şunu kastetti. Burada şu hadiseden bahsediyor. Hı hı. Burada şu kişiden bahsediyor. Ve böylece sözünü bitiriyor. İşte bu diyor bir eski kıssadır. Meclistekileri tenzih ederim diyor. Yani burada hiç kimse bununla alakası...
Söz meclisten dışarı
diyor. Söz meclisten dışarı diyor. En son sürçülisan ettikse affola diyor ve şeyini bitiriyor. Bu meddahları yüksek paralarla tutarlar. Hatta kahvaneler birbirinden meddah ayartmaya çalışırdı. Ben daha çok vereyim, bize gel. Meddahlar çok şey çekerdi, müşteri çekerdi eski zamanda. Benim çocukluğumda Bal Mahmut vardı, Mahmut Baler. Hı hı. Bu tabii klasik bir meddah değildi ama... aynı meddah ananesini devam ettirirdi. Bir mevzuyu alırdı, bir saat irticalen aralara fıkralar, hatıralar, şiirler katarak... Musiki'den anlar, şiirden anlar, tarihten anlar, coğrafyadan anlar. Hoşça vakit geçirirdi. Bal Mahmut derlerdi. Bunu politikacılar da çok severdi. Ve bütün böyle toplantılara Bal Mahmut'u çağırırlardı. Bal Mahmut varsa ben de birkaç kere gördüm kendisini. Yani biraz böyle o da nekre bir şahsiyetti. Güzel bir adam da değildi. Hatta ses tonu da itici denebilirdi. Fakat dinlerdiniz adamı. Yani ağzına baktırdı Bal Mahmut. Hala yani. Çok anlattığı şey benim çocukluğumda dinlemişim, aklımdadır. Bir de Erol Günaydın vardı, tiyatrocu. Erol Günaydın bu meddah annesinin sonuncu mümessilidir. O da televizyonda olsun, tiyatroda olsun meddahlığı devam ettiren bir şahsiyet idi. Bir de sizin işaret ettiğiniz orta oyunundan bahsedelim, Ramazan eğlenceleri olarak. Şimdi tiyatro dediğimiz zaman biz şunu anlıyoruz. Bir salon, salonda birbirinin önü sıra dizilmiş koltuklar var. Karşıda bir sahne, sahneye işte oyuncular çıkıyorlar ve önceden ayarladıkları senaryoya göre icrayı sanat ediyorlar. Halbuki tiyatronun doğuşu böyle değil. Antik şehirlere gidenler tiyatronun yuvarlak olduğunu görürler. Seyirci her taraftan o seyrederler. Bu çok daha güzeldir. Hem yüksekten hem her taraftan. Bu tiyatroculara hareket kabiliyeti veriyor. Sahnedeki tiyatrocu yürürken bile yan yan yürümek mecburiyetinde kalıyor. Halbuki ortadan seyrettiğiniz zaman bambaşka bir şeysi var. İşte bu anane Türklerde orta oyunu adını almış. İranlarla alakası olduğunu söyleyen var. Bizanslardan geçtiğini söyleyen var ama Osmanlılar buna apayrı bir renk vermişlerdir. Karagöz ve Hacivat'ın tiyatro versiyonudur. Birinde Pişeker, birinde Kavuklu vardır. Pişeker Hacivat'ın rolünü almıştır. Kavuklu da Karagöz'ün rolünü almıştır. Aynı benzer oyunları onlar orada oynarlar. Taklitler yaparlar, skeçler yaparlar, hicivler yaparlar. Bu orta oyunlarında biraz daha yakası açılmadık hicivler yapılır. Karagöz Hacivat'tan ve Meddah'tan tiyatro olduğu için götürür çünkü o biliyorsunuz bir oyun, karşılıklı bir oyun. Ve milleti gülmekten kırdırır. İftar veriyorsunuz, kır iftarları oraya orta oyunu çağırırlar. Kahvaneler, o zaman kahvaneler büyük şimdiki gibi değil. Küçük çapta orta oyunları var. İki kişinin oynadığı sadece. Oraya çağırırlar. Bir de büyük olanlara. Büyük olanlar çok nadir ama iki kişi Kavuklu'yla Pişeker kılık değiştirerek çok farklı karakterlere bürünürler ve muazzam bir icraî faaliyet ederlerdi orta oyununda. Bu İsmail Dümbüllü benim çocukluğumda son Kavuklu rolünü oynamıştı. Onlar da işte kavuk kavuğa devreder hikayesi. Hı hı. Artık orta oyunu da hayattan çekildi. Bunu da normal karşılamak lazım. İnsanların eğlence telakkileri değişir. Zevk telakkileri değişir. Nasıl güzellik telakkisi değişmişse. Hı hı. Yani kadın ve erkek güzelliği telakkisi değişmiş. Ev dekorasyonu telakkisi değişmiş. Kılık kıyafet telakkisi değişmiş.
Yaşam her şey değişmiş.
Hayat değişmiş.
Farklı şekilde evet. Yaşıyoruz artık.
Sofralarımız değiştiyse. Mesela hoşaflar sofralarımızdan çıktı. Yerini gazlı içecekler aldıysa. Bunlar normal şeyler. Bu Karagöz Hacivat'mış, Meddah'mış, efendim orta oyunmuş. Bunlar da hayatımızdan silindi. Nasıl şimdi Ebru, sedefkarlık böyle belli yerlerde bir şey olarak, fantezi olarak yapılıyorsa.
Nostalji gibi olarak, değerlendiriliyor maalesef. Evet.
Bunlar da artık korunması icap eden birer sanat dalı olarak görülüyor. Heveslileri var, yapıyorlar ama hiçbir zaman halka şamil değil. Olması da pek beklenmez.
Zaten artık bunlar biraz çocuk oyunu gibi.
Öyle oldu. Algılanmaya evet. Başladı. Karagöz ve orta oyunu tamamen çocuk oyununa döndü. Evet. Meddah evrildi. Talk show'a dönüştü. O kendini o şekilde kurtardı. Ama Karagöz oyunu ve Meddah farklı formasyona geçemediği için... yani tiyatronun atası diyemeyiz buna. Atası derseniz o zaman tiyatroya dönüştü. O da bambaşka bir şeydir ama konsepttir yani. Tiyatroyla orta oyun ve Karagöz'ün muhtevası, hitap ettiği kitle, oynadığı fonksiyon birbirinden farklı. Yani tiyatro hiçbir zaman orta oyun ve Karagöz'ün oynadığı fonksiyon için ortaya konmamıştır. Hı hı. Bambaşka bir fonksiyonu vardır. Hayatımızdan silindi dediğiniz gibi çocuk oyunu oldu. Fakat bunlar işte eski Ramazan, ha bir de tiyatrolar. Bunlar hayatımıza çok sonra girmiştir. Tanzimat'tan sonra ama daha ziyade Sultanahmet'in son zamanlarında ve Meşrutiyet devrinde girmiştir. Malumunuz televizyonlarda nerede eski Ramazanlar deyince akla Dilekler Arası gelir. Evet. Abi Dilekler Arası Meşrutiyet devrinin yani 1908 sonrasının hayatıdır. Dilekler Arası denen yer Şehzadebaşı'nda eski Bizanslardan kalma direkler var sokakta. Orada tiyatro kumpanyaları var. Hiçbir kalmadı. Hepsi yıkıldı yol açılırken. Orada tiyatro kumpanyaları vardı. Ramazan gecelerini biraz alafranga olanlar tiyatro kumpanyalarına gider. Avrupa'yı tarzda tiyatro seyrederlerdi. Bu kumpanyada oynanan oyunlar tıpkı Avrupa'da oynanan oyunlar gibi dram ve trajediydi. Komedi oynanmazdı. Komedi istiyorsanız Meddah, Karagöz orta oyuna gideceksiniz. Hmm. Çünkü o komedi daha zordur. Trajedi ve dramlarda buraya giderdiniz. Bunlar da ekseri ecnebi, ecnebi demeyeyim, gayrimüslim Osmanlı vatandaşları oynardı. Çünkü Müslüman kadınların sahneye çıkması yasaktı. Müslüman erkekler de tiyatro oyununu o zamanlar ki o zamanki anlayışla biraz hafif bulurlardı. Hmm. Yani sanatçı olmak o zaman şimdiki doktor olmak da öyleydi. Yani gayrimüslime doktor olurlardı. Bir Müslüman çocuğunu doktorluğu yakıştırmazdı veya kumaş satıcını yakıştırmazdı. Yani bu da sosyal anlayıştır. Bir de bu tiyatro kumpanyalarını Ramazan eğlencesi olarak söylemek lazım.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
tekrar
ederim.
Görüşmek üzere.
İnşallah.